Ayrım 25.
Sayfa 310. Düşünürler, gerçek ve özgürlük için savaşanlar, insanlığa düşünceler, amaçlar, idealler ve başarılardan oluşan zengin bir miras bırakmışlar. Ben de çağımızda bu insanlardan biri olmak istiyorum. Yaşama hakkı sadece ve sadece insanlık için yaptıklarımızla ödenir. Yükseliş birinin herkes için yaptıklarıyla sürüyor. İnsan bir hayvan değil ki domuzun güneşte ısındığı gibi bir Alman esnafı olup altının parıltılarıyla ısınsın. Bu ne sonsuz altruizm? Tam tersine egoizm. Ben kendimi harika bir toprakta mutlu ve iyi insanlar arasında daha rahat hissedeceğim. İşte sen yine kendine sadık bir biçimde benden daha farklı düşünüyorsun. Bu ne kadar zamanından önce olgunlaşmış bir kafa ve çelişkili ruhun gücü böyle. Sen bir yamyam acımasızlığıyla şüpheciliğini, sivri çatalını kahverengi bir sosise batırır gibi benim zavallı kalbime batırdın. Marx Berlin'e dönünce artık Bauer'in delik dediği odasına kapanmamaya ve başkentteki hayata, özellikle tiyatroya ilgi göstermeye karar verdi. Dergi çıkarma fikri henüz terk edilmemişti. Hippel'in izbesinde Friedrichstrasse'de bulunan bu doktor kulübünün üyeleri oranın sadece ziyaretçisi değil, aynı zamanda yöneticisiydiler. Az sayıdaki genç doçent ve öğretim üyesi birer kadeh şarap içtikten sonra tiyatroya veya konservatuara doğru gidiyorlardı. Karl tiyatronun heyecan ve sevinçlerini ilk defa tanımış, onun çılgın bir hayranı ve yargıcı olmuştu. Trier gazinosundaki Hamaher'in çekilmez dokunaklı ulumaları ve repliklerini sürekli karıştıran Schlag, kız kardeşlerden Bond'daki kötü aktör gruplarının turnelerinden sonra genç taşralı Berlin tiyatrolarından çok etkilendi. Berlin sahnelerinde Shakespeare'in pek saygı görmüyor olması Karl'ı çok rahatsız ediyordu. Ama Calderon ve Lope de Vega, Molière ve Schiller, Schreiber ve Körner ise repertuardan hiç çıkmıyorlardı. Aslında Berlin sahnelerinin hiç yorulmayan yaratıcı senaryo yazarı Ernst Raupach'tı. Onun birbirinden duygusal, melodramatik, dahası yapay olan 75 piyesi tiyatroların üzerine salgın hastalık gibi yürüyordu. Ama Karl bu çenesi düşük ihtiyarın piyeslerini bile sabırla izliyor ve gösteriden sonra Hippel'in izbesinde Sofokles'i seyircinin gözdesi olan Raupach'tan korumak zorunda kalıyordu. Marx'ın yaşıtı ve Bauer kulübünün üyesi olan Althaus buna karşı çıkıyordu. Bu sorunun tartışılması bile anlamsız diyordu ciddi ciddi, çıkık adem elmalı ve sivilceli boynunu uzatarak. Sofokles, Raupach ve özellikle Shakespeare eskimeyen doğruları, ahlakı ve değer yargılarını aynı derecede iyi yorumluyorlar. Ancak yaşadıkları ve yazdıkları dönemler arasındaki farklara bağlı olarak da eserleri ve anlatım biçimleri arasında farklılıklar var. Raupach'ın Rusya hayatını anlatan yeni piyesini izlediniz mi? Müthiş kuzeyli kızlar, mujikler, bogatır bol yerler. Bogatır bol yerler, toprak ağları. Sanki bu bir oyun değil de çağın ta kendisiydi. Marx sinirden deli oluyordu. Deneyimlerinden Althaus'un bir erkek hindi kadar ısrarcı ve kendini beğenmiş olduğunu biliyordu. Zaten kendisi de bir hindiye benziyordu. Onu döveceğim diye fısıldıyordu Karl Bauer'e. Rutenberg ve Köpen'le birlikte Karl hiçbir Faust oyununu kaçırmıyordu. Artık tamamını ezberlemişti. Üniversite gençliğini ve saraylıları Kraliyet Tiyatrosu'na çeken sadece Goethe'nin yüce fikirleri değildi. Bunda muhteşem Charlotte von Hagen ve kızlarının oyunculuğunun da bir o kadar rolü vardı. Karl, zarif Charlotte'u Goethe'nin kahramanı Margarit'ten farksız görüyordu. Jenny'e karşı duyduğu derin aşk Karl'ı hayranlarından ve başarılarından şımarmış bu aktrisle nişanlısı arasında benzerlikler aramaya yöneltiyordu. Aynı hayret dolu gözler, Olympus tanrıçalarının alnına benzeyen aynı alınlar diye kendi kendini inandırmaya çalışıp Charlotte'u deli gibi alkışlıyordu. Burada Rutenberg'in kulak zarlarını patlatmak üzereydi. ''Sen hiçbir şeyi tadında bırakmıyorsun. Senin kinini üzerime çekmeyi hiç istemem.'' diyordu Adolf, ellerini kulaklarından indirerek. Kulaklarına ancak tozlu kırmızı kadife perde tamamen inip seyirciler büfeye doğru bira ve butterbrot için koştuklarında açıyordu. Margaret'in akli dengesini yitirdiği sahneden önce salon ve localarda oturan bayanların büyük bir kısmı tiyatroyu terk ediyordu. Bu bayanlar görgü kurallarını biliyorlar ve masum ve ahlaklı olduklarını vurgulamak için de bu sahnede tiyatroyu terk ediyorlardı. ''O, baş var, senin bıraktığın öğütler Prusya'da hakim.'' diye bağırdı Karl. Adolf von'a kaçışın, Margaret'in kötü yola düşüşü yüzünden yapılan hesaplaşma sahnesinin ahlaksızlığından dolayı olduğunu söyleyince. Henry Sontag da doktor kulübündeki genç üyelerin sempatilerini kazanmıştı. Enriyeson Takın konserine gidebilmek için bu gençler hiç tereddüt etmeden saatlerini veya Hender'in kilise tarihi kitabını rehinciye verir. Kar, kış, yağmur, çamur demeden sabahtan akşama kadar bilet kuyruklarında dikilir ve hiçbiri ellerine ve boğazına acımadan hayranlıklarını, minnettarlıklarını belirtirdi. Şişman, makarna gibi pörsümüş ve solgun İtalyan Catalini'yi, Berlinli gençlerin gözdesi bu güzele tercih edenin başı ciddi bir şekilde belaya girer. Bu konudaki bir tartışma ancak düello ile biter. Paganini'nin kemanı her tür tartışmanın dışındaydı. Bu sihirli yaydan çıkan sesler karlı büyülüyor, mest ediyordu. Konser uzun süre önce bitmiş, konser salonunun ağır meşe kapıları kapanmıştı. Bruno Bauer, Hippel'in izbasında bir köşede vazgeçemediği Christ'ını oynuyordu. Rutenberg ikinci şarap şişesinin dibini bulmak üzereydi. Köppen sigara dumanları altında Hintçe deyimler ezberliyor, Althaus günün dram yazarlarını yüceltiyor, Karl ise hala müzik seslerinin etkisi altında ve karşısında uzun saçlı bitkin Paganini'yi görüyordu. Paganini'nin kemanı kardaki şair ruhunu uyandırıyordu, mısralar delikanlıyı çağırıyordu yine. Sonbahar bitmek üzereydi. Karl'ın Berlin'deki ilk yılı dolmuştu, tarihlerde özel bir güç saklıdır. Karl geçen bir yıllık zamanı düşünüyordu. 12 aydan fazla bir süredir Jenny'yi görmüyor, babasının ellerini okşamıyor, annesinin kin gütmeyen dırdırlarını dinlemiyor, küçük kız kardeşleriyle saklambaç oynamıyor, hasta kardeşine oyuncaklar yapmıyordu. Ne yapmıştı bu zaman içerisinde? Bu zamanı boşuna harcayıp kaybetmemiş miydi? Gündüzleri ne Trier'e yazmaya ne de kendisiyle hesaplaşmaya zamanı vardı. Berlin'de geceler öyle sessizdi ki Karl yarının zirvesinden düne bakıyordu. Zafer kazanmış bir başkomutan gibi savaş alanında dolaşıyordu. Evet, bu bir yıl onun için hiç bitmeyen savaş gibiydi. Kendisiyle yaptığı konuşmalarını hangi adrese göndersindi, kime günah çıkarsındı, onu kim anlayabilirdi? Dağınık düşüncelerinin bir şekle ihtiyacı vardı. Düşünce dile gelmek istiyordu. Babası, Karl çocukluğundan beri onunla ilişkilerinde hep dürüst olmuştu. Belki de o yüzden Heinrich oğlunun olağanüstü yetenekli olduğunu anlayıp ondan çok şeyler beklemeye başlamıştı. Karl için babası her zaman bir sırdaş, bir dost olmuştu. Yazdığı mektuba başlayabilmesine de her şeyden önce babasına duyduğu sevgi ve minnettarlık yardımcı oluyordu. Karl kendisiyle konuşuyordu. Yalnızlık, düşünceler ve Jenny'ye duyduğu özlem içerisinde geçirilen bir yılda uzun uzun düşünülmüş, kurulmuş olan bu uzun monoloğu mekanik bir şekilde kaydediyordu. Hayatta öyle anlar vardır ki yaşananlar sanki sınır taşlarıyla belirlenir. Bu sınır aynı anda yeni bir yolun da işaretidir. Böyle bir geçiş anında biz gerçek konumumuzun bilincine varmak için düşüncenin geniş perspektifiyle geçmişi ve şu anı gözden geçirme ihtiyacı duyarız. Hatta dünya tarihi bile geçmişine ve çevresine bu tür bakışlar fırlatma ihtiyacı duyabilir. Bu da sanki tarihin gerilediği ve durakladığı izlenimi verir. Oysa o sadece koltuğuna yaslanıyor ve kendisini daha iyi anlamaya çalışıyor. Etkinliğini yani zihnin etkinliğini incelemeye çalışıyor. İnsan böyle anlarda lirik havalara girer. Çünkü metamorfoz bir kuğu şarkısının parçasıdır. Muhteşem bir eserin uvertürüdür. Bu muhteşem eser ise henüz belli belirsiz ama parlak renklerle doğuyor. Ama biz yine de yaşanmış şeylerin anıtını zevkle dikmek isteriz. Faaliyet alanında kaybedileni duygu alanında kazanabilmek için dikeriz o anıtı. Bu anıt anne ve babamızın kalbinden daha kutsal bir yer bulabilir mi kendisine? Çünkü bu kalp bizim varoluşumuzun en büyük nedenlerinden biridir. Çünkü bu kalp en merhametli yargıçtır. O bizim ideallerimizin en can alıcı merkezlerini ısıtan bir aşk güneşidir. Hatalarımızı affedip kabullenmeyi kim daha iyi başarabilir? Yaptığımız tatsız şeyleri, yargılamayı hak eden o şeyleri yapmak zorunda kalışımızı kim daha iyi anlayabilir ki? Tesadüflerin bize sunduğu tatsız görüntülerden, ruhlarımızın yanlış yollara hesapmasından sonra bizi anlamaya çalışıp mantıksız olmakla bile suçlamadılar. Burada geçirdiğim bir yılın sonunda olayları gözden geçiriyor ve böylece de senin bana Ems'ten yazdığın çok çok değerli mektubunu yanıtlıyorum. İzin verirsen bulunduğum duruma kendi yaşam felsefemle bakmak istiyorum. Hayata bakış açımı çok yönlü incelemek istiyorum. Bilgi alanında, sanat alanında, özel sorunlar alanında. Karl Jenny'ye duyduğu aşkı anlatıyordu. Karl'ı tamamen doyuran o ateşli aşk. Yaklaşık bir yıl önce Jenny'ye gönderdiği şiirlerin artık ne Jenny'ye ne de övgülere layık olduğuna inanıyordu. Karl öylesine çok olgunlaşmıştı ki zaman ve engellerden korkmayan acımasız gençliğiyle dünkü Karl'ı uzaklara atıp onunla alay ediyordu. Her şey değişiyordu, Karl da değişiyordu. Zeki ve kendisine karşı acımasızdı. Hiç korkmadan geçmişi terk edip duygu ve düşüncelerini yargılıyor ve onları geçen günlerle birlikte gömmeyi başarabiliyordu. Benim sanatım esinti gibi hissedilemez ve bulutsuz bir dünya gibi gerçek dışı ve amaçsızdı kararına varıp Jenny için yazdığı 3 cilt dolusu şiiri eleştirinin ateşinde yakıyordu. Gerçek olan her şey yok oluyor diye yazıyordu geniş kaşlarını acımasızca çatarak. Sınırlar kayboluyor, gelecekle bağlantı kopuyor. Her şey duygusal, gerçeklerin ve olması gerekenlerin tam tersi. Şiirsel neşe yerine retorik refleksler. Galiba sadece duygu ve amaçların sıcaklığı yükseliyor. Benim eserlerimin karakteristik özellikleri işte böyle. Sınır tanımayan amaçların büyüklüğü değişik şekillerde kendisini ifade ederek şiirin yerine belirsizliği geçiriyor. Karl mektuptan koparak dikkatini başka bir şeye verdi. Masanın üzerine de saçarak uzun süredir kurumayan harflerin üzerine kumluktan kum ekiyordu. Edgar Westphalen'i hatırladı. Edgar'ın şiirlerini dikkatlice eleştirmesi karşısında nasıl alınıp sıkıldığına şaşıyordu. O sonuca kendin varman, kendin anlaman gerekiyor. İçini kendi cerrah bıçağınla açman gerekiyor. Şehir saati gece yarısından sonra 2 olduğu haberini veriyor. Saatin vuruşları koridorda terliklerin çıkardığı ayak seslerine benziyor. Karl geçen bir yılı gözden geçirmeye henüz başlamıştı. Zaman ve düşüncelerin tozu olarak nitelendirdiği şeye daha henüz dokunmuştu. Ve yine kendisini acımasızca eleştirmeye başladı. Skolastik bilgiler ve dogmalarla korunan sırra doğru bir isyancının hırsıyla gidiyormuş gibi yazıyordu. Karl babasından bir hukuk uzmanı gibi fikrini soruyordu. Onu Gans'ın prensiplerine doğru çekmeye çalışıyordu. Gans, Savigny'nin donmuş şeması karşısında bu prensipleri korumaya çalışıyor. Babasına okuduğu kitapları, üzerinde durduğu düşünceleri, Hegel'i, onunla savaşını ve karşısında yenilişini anlatıyordu mektubunda. Saat sabahın 4'üydü. Mum artık bitmek üzereydi. Karl'ın gözleri yorulmuştu. Zaten okunaksız olan yazısı da kendi kendinin karikatürüydü. Lekeler, çengeller ve çizgiler sözcükleri enine ve boyuna yerleşmişlerdi. Fırtınanın söküp attığı ağaçlar gibiydiler. Benim sevgili bir tanecik Jenny'ime selamlar. Karl'ın tekrar tekrar düşünerek yazdığı mektubu babasına gönderdiği günlerde Trier'de, Brücken gazetedeki evde onun hakkında konuşuluyordu. Hastalanıp zayıflamış olan Heinrich Marx divandan kalkamıyordu. Enriyet el işi sepetiyle saatlerce kocasının yanında oturuyordu. Aynı anda yan odada Sophie'nin özenli bakımına rağmen küçük Edward yavaş yavaş ölüyordu. Ölüm eve sinsice girmişti, oraya yerleşmişti ve gitmiyordu. Edward sorulara hiç cevap vermiyor, uzun uzun önüne bakıyordu. Çocuksuluğunu kaybetmiş yorgun bakışlarında derin bir hüzün gizlenmişti. Ölmekten korkuyorum, nasıl ölünüyor acaba diye soruyordu. Cılız küçük vücudunun her noktası titriyordu. Bu sorularını annesine soruyordu. Henriette cevap olarak Edward'ın her zaman soğuk olan ellerini öpücükler ve gözyaşlarına boğuyordu. Sonra da bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ölümün gelmesine izin vermeyeceklerini, yakında kışın ve onunla birlikte tüm hastalıkların gideceğini anlatıyordu. Tüm insanlar büyürken önce hastalanırlar ama büyükler de hasta olabilirler. Mesela babamız, hastalıktan sonra insan daha dayanıklı olur diyordu Sophie ve gözyaşlarını gizleyebilmek için yüzünü yana çeviriyordu. Brücken gazetedeki ev acı içerisindeydi. Edward akşamları ateşler içinde terleyip uyuyunca Heinrich ve karısı en sevdikleri konuya, onların tek sevinçleri olan sevgili Karl'a dönüyorlardı. Çocuk nasıl bir kariyer yapacak acaba diye merak ediyordu anne. Sevgili Hansi, aslında bu o kadar da önemli değil. İnşallah kendi yetenekleri doğrultusunda bir şeyler seçer. O öylesine yetenekli, öylesine erken olgunlaşmış ki her alanda zirveye ulaşabilir. Bu alan ister akademik kariyer olsun, ister hukuk, isterse de felsefe. Onun uslanmaz, asla doymayan ruhu beni daha çocukluğunda korkutmuştur. Aile babası olunca akıllanıp kendisini yenebileceğine inanıyorum. Dünyanın en mutlu insanları arasında hüzün ve kaygıları yaşamayan var mı ki, kar fırtınalar karşısında kendine hakim olmayı başaracak, şerefini ve neşesini koruyabilecektir. Sevgili oğlumuzun profesör olduğunu görmek isterdim. Tabii ki profesör olmak, eğer onun saygın ama yoksul olmayan bir hayat sürdürmesini sağlayacaksa, eğer Karl hedefine bir an önce ulaşırsa bizim yükümüz de hafifleyecektir. Sık sık onun için endişeleniyorum. Kendi yaşıtlarına çok az benziyor maalesef. Kitaplar arasında çok kalıyor ve giderek içine kapanıyor. Tıpkı bazılarının bir aile içe kapandıkları gibi. Tüm çocuklarımızın arasında en dağınık olanı, odasını normal bir düzen içerisinde tutmayı ona öğretemedim. Sen de paraya saygı duymasını öğretemedin. Ahlaklı insanlar parayı maalesef pek kolay kazanmıyorlar. Düşünüyorum da eğlence düşkünü savurgan biri olmamasına rağmen yılda 700 taler harcıyor. Nasıl böyle olmasın ki her hafta yeni sistemler kuruyor ve büyük çabalarla kurduğu eskilerini yıkıyor diye kızıyordu Henriette. Evet, maalesef, diye onayladı kocası. O, hesapların ve düzenin küçük aptalca şeyler olduğundan emin ve onların ancak burjuvalara ve şımarıklara layık olduğuna inanıyor. Onu hesap konusunda herkes kandırabilir. İyi tanıdıkları edinip eğleneceği yerde bizim çalışkan Karl geceler boyu uykusuz kalıp ciddi çalışmalarla ruhunu ve bedenini yoruyor. Gençliğini niye keyifli geçirmesin ki? Tüm eğlencelerden vazgeçip kendisini soyut, derin çalışmalara veriyor. Ama bugün yarattıklarını yarın yıkıyor ve sonuçta hem kendi buluşlarını yok etmiş oluyor hem de başkalarını kabul etmiyor. Sonunda vücut cılızlaşıp ruh kargaşaya kapılacaktır. Bu arada alçak insancıklar ise hiç engelsiz ileri doğru sürünecekler. Bazen bu insancıklar hedeflerine daha kestirmeden en azından daha rahat ulaşıyorlar. Gençliklerinin sevinçlerini önemsemeyenler ise bilginin gölgesine ulaşabilmek için sağlıklarını mahvediyorlar. Oysa bu gölgeye bir saatte de ulaşabilirler. Eğer bu konuda etkili insanlarla birlikte olurlarsa, üstelik bundan da zevk alabilirler. Yani insanlarla birlikte olmakta. İşin kötüsü bu konuda Jenny nişanlısından çok farklı değil, diyor, ekliyor Henriette. O da yüce fikirlerden öylesine etkilenip kendisini kaptırmış ki bir kadın için fazla okumuş. Oysa kalbi çok duyarlı, bir de bu karşılıklı aşk. Onlar ikisi de papazın karşısına çıkacak çiftlerin birbirlerini sevmesi gerektiğinden çok daha farklı seviyorlar birbirlerini sanki. Ah Henry, ben unuttum ama sen herhalde hatırlıyorsun adada kalan iki çocuğun hüzünlü hikayesini. Kız son bölümde sulara gömülüyor, öylesine etkileyici bir roman ki. Henry'in kızgınlığı çoktan geçmişti, o yine Karl'ını büyük bir sevgiyle düşünüyordu. Paul ve Virginie. Haklısın sevgili Hansi. Bir zamanlar yaramaz Eros bize de tatsız şakalar yapmıyor muydu sanki? O zamandan beri öyle çok zaman geçti ki cevabını verdi Henriette. Gözleri minnettarlıkla parlıyordu. Ama ben seni hala öylesine çok seviyorum ki, diyen Henry karısının elini öptü. Günler geçiyordu, Karl yazmıyordu. Bir uzun Kasım gecesinde hukuk danışmanı karısına mektup yazdırttı oğlu için. Sert olmak istiyorum, dedi Henry dakika başı öksürerek. Karlı sorularıma artık cevap vermesi için zorlamak istiyorum. O hiçbir zaman sorularıma ciddi cevaplar vermiyor. Her ne olursa olsun biz onun yanındayız. Üstelik kader de onu ölçüsüz bir şekilde şımartmaya devam ediyor. Okumak onun için çok kolay bir şey. Kim beklerdi Westfalenlerin bizim çocukların aşkını iyi karşılayacaklarını? En sonunda Karl'ın da istediği gibi Jenny ona yazdı. Geleceğini düşünmesi için ciddi imkanları oldu ama o bilimin uçurumlarına dalmaya, fikirlerini sürekli değiştirmeye, var olmayan hayallerle savaşmaya ve en zor yolları seçmeye devam ediyor. Ona gerekli olan insanlardan kaçıyor, referanslarından yararlanmak istemiyor, geleceğini düşünmüyor, ihtiyar anne babasını ve nişansını üzmekten çekinmiyor. Üstelik böyle bir nişansı varken. Henriette diviti yumuşak bir bezle temizledi, gözlüklerini taktı ve yazmaya koyuldu. 1. Doğanın hiç kuşkusuz olağanüstü yetenekler verdiği genç adamın görevleri nelerdir, diye dikte ediyordu Henry. Pütürlü hasta bir sesle öksürüp nefes almak için sık sık durarak, "A. Eğer kendisinin de söylediği gibi, ki bunun böyle olduğuna inanıyorum, babasına saygı duyuyor ve annesine tapıyorsa. B. Eğer o yaşını ve bulunduğu durumu göz önüne almadan kaderini dünyanın en asil kızıyla birleştirmişse ve C. bununla saygıdeğer bir aileyi bu ilişkiyi kabul etmek zorunda bıraktıysa, onlar da bu ilişkiyi sevgili kızları için her ne kadar tehlikeler ve kötü gelecek vaat ediyor olsa da kabul etmişlerdir. Annen ve babanın senin davranışlarını ve yaşam tarzının onlara sevinç getirmesini istemeye belirli ölçülerde hakları var mı? En kötü ihtimalle hüzünlü dakikalardan kurtulmak için birkaç sevinçli an istemeye hakları var mı? Doğanın sana sunduğu yetenekler onlara ne verdi? A. Evet, eğer bir genç adam ailesine gerçekten mutluluk vermek istiyorsa kendisine öyle bir hedef koymalı, özellikle ailenin tüm ümitlerinin kendisine bağlandığını biliyorsa. B. Evet, onun belki de yaşına uygun olmayan ama kutsal bir yük taşıdığı üzerine düşünmesi gerekiyor. Bir kızın mutluluğu için kendisini feda etmesi gerekiyor. Bu kızın sahip olduğu olağanüstü değerleri, toplum içinde sahip olduğu konumu düşünmesi gerekiyor. O da büyük bir fedakarlık yaptı. Kendisinden daha genç biriyle kaderini birleştirerek parlak durumunu ve iyi geleceğini daha şüpheli ve daha bulanık bir gelecekle değiştirdi. Burada ona gelecek sağlamakla ilgili basit ve pratik bir problem var. Bu kız dumanlı bir odada tüten bir lamba ve yanında delirmiş bir bilim adamı değil. Kendisine layık bir geleceği hak ediyor. C. Evet, Karl'ın büyük suçunu affettirmesi gerekiyor. Kızın saygıdeğer ailesi ilişkiyi kabul ederek birçok ümitlerini de feda etmiştir. Kızları çok değerli. Binlerce aile böyle bir durumda bu ilişkiyi onaylamazdı. Bazen karamsar anlarında senin kendi baban bile onların aşkınızı kabul ettiklerini üzülüyor. Çünkü ben bu kızı öz kızım gibi seviyorum. Bu meleğin mutlu olmasını bütün içtenliğimle istiyorum. Ama mutlu olabileceği konusunda çok şüpheliyim. Tüm bu görevler hep birlikte öylesine sağlam bir düğüm oluşturmuşlar ki tüm kötü ruhları, yanılgıları yok edebilir, tüm kusurları dengeleyip yeni ve daha iyi amaçlar edinmeyi sağlar. Bu düğüm sayesinde çılgın üniversite öğrencisi saygıdeğer bir insan formuna girecek, reddedilen dehadan etkin düşünür, bulanık kafalı üniversite öğrencilerinin bulanık kafalı liderinden toplumsal insan, gururlu yılan balığı gibi kıvranmak zorunda kalmayan ama yeterince pratik fikirleri ve taktiği olan bir insan oluşacak. O anlamalı ki sadece saygıdeğer insanlarla birlikte olduğu sürece dünyanın karşısına en iyi ve en uygun tarafıyla çıkabilme yeteneğini ortaya koyabilecektir. Doğa ananın kendisine hesapsızca verdiği yetenekleri pratiğe uygulayabilmek için bir an önce çevresinin sevgi ve saygısını kazanması gerekiyor. David uzun süre kağıdın üzerinde gıcırdadı. Mektup bitmek üzereydi. Heinrich Marx son derece yorgun yastığına yaslandı. Dış kapı açılıp kapandı. Bu Sophie'ydi. Postaneden dönmüştü. Ilık sonbahar yağmurunun ıslattığı pelerinini ve kapşonunu bir kenara atarak babasının odasına koştu. Elinde uzun süredir bekledikleri Berlin mühürlü gri kalın bir zarf vardı. Zarfın üzerindeki adres artık iyi tanıdıkları o küçük yamuk el yazısıyla yazılmıştı. Kardan mektup, hem de ne mektup, bir cilt diye fısıldadı. Gülümsedi ve kapıyı arkasından sessizce kapattı. Gürültünün Edward'ın uykusunu kaçırmasını önlemek için Marx'ların evinde 6 aydır yüksek sesle konuşulmuyor, kahkaha atılmıyordu. Anne sabırsızlıkla elini uzattı. Mektubu Henry'e verdi. Hukuk danışmanı okumaya daldı. Henriette ve Sophie sessizce odadan çıktılar. Sophie, Jenny'yi çağırması için kız kardeşini Roma sokağına gönderdi. Akşam yemeği için masayı daha hazırlamamışlardı ki Jenny geldi. Solgun yanakları pembeleşmişti. Çok heyecanlıydı. Ve Sophie'nin açıklamalarını beklemeden Harry Marx'ın odasına geçti. Her zamanki gibi ihtiyar onu bir baba şefkatiyle karşıladı. Elinden tutup onu kilimle kaplı büyük divanın üzerine oturttu. Meleğim, o sizin mektubunuzu almış ve onu 12 kez okuyarak her defasında yeni güzellikler bulmuş. Ben onu anlıyorum. Jenny muma doğru eğilerek ona verilen mektubu okumaya başladı. Mektupta onun için bir not vardı. Trier'e gelmek için izin istiyor dedi Jenny tereddütle. Ama Heinrich Marx karamsardı. İşte dedi endişeli bir ifadeyle. İşte benim oğlumun tüm kusurlarını yansıtan bir mektup. Bağlantısız taşkın çalışmalar, anlamsızca bir bilimden başka bir bilime atlamak, tüten lambanın yanında sonsuz düşünceler inşa etmek ve yıkmak, yeteneklerini heba etmek, korkunç yaratıklar doğuran uykusuz geceler. Biz akıllıca yazışmanın verdiği masum sevinçten mahrum ediliyoruz. Eğer bugün kurulan yeni bir arkadaşlığın haberini alırsak, hemen sonrasında bu arkadaşlığın sonsuza dek yok olduğunu görüyoruz. Bize rapsodik bir şekilde henüz yaptıklarını, düşündüklerini, tasarladıklarını sıralıyor ve hemen sonra sanki her şey kötü bir büyüymüş gibi belirsizleşiyor. Söylentilere göre Berlin'de kolera salgını varmış. Annesi ve ben sürekli endişe içerisindeyken Karl en önemli şeyi bana söylemeyerek idealizmin en büyük yanlışlığının gerçeğin gerekli olana karşı koyması olduğunu ispat ediyor. Onun yazdıkları her zamanki gibi çok mantıklı ama bu tehlikeli, çıkmaz bir sokak. O yeni şeytanların izinden yürüyor, bunalımlar geçiriyor, yaşamdan kopuyor, geleceği ve kariyeri için hiçbir şey yapmıyor. Öksürük krizi ihtiyarın konuşmasını engelledi. Jenny ona bir bardak su ve ilacından birkaç ölçek verdi. Oh Jenny'en, size öylesine çok ümit bağlıyorum ki, siz Karl'ın şerefli bir koca ve iyi bir aile babası olmasını bir anne ve babadan daha iyi sağlayabilirsiniz, diye devam etti Henry, zor duyulan sesiyle. Öksürük onu engelliyordu. Ben artık Karl'la absürt düşünceler konusunda yarışamam. Orada Karl tıpkı genç bir tanrı gibi ama gündelik hayat biliminde savunmasız bir çocuk o ve onun geleceğini, yani sizin geleceğinizi bulutsuz görmüyorum. Ama Jenny artık ihtiyarın yakınmalarını dinlemiyordu. Büyük bir zevkle ve iştahla genç üniversitelinin mektubunun sayfalarını satır satır içine çekiyordu. Yüzü kah sakinleşiyor, kah sararıyor ve mektuba eğilmiş gözleri hayret, zevk ve sevinçten parlıyordu. Bu büyük bir beynin ve büyük bir insan yüreğinin itiraflarıdır. Ben Karl'la gurur duyuyorum dedi kesin bir ifadeyle. 3. Bölüm. Durmaya cesaret edebilen dursun. Durmayı başarabilen dursun. Sık, dolaşık ve kırlaşmış sakalında oradan oraya zıplayan bir pire John'u çok kötü ısırdı. John kafasını gri yün ceketinden dışarı çıkardı, alnını parmaklarıyla kaşıyarak tükürdü. Çevresinde somyaların ve döşeklerin üzerinde yere uzanmış erkekler, kadınlar ve çocuklar inilti ve horultu ile uyuyorlardı. John başını pencereye doğru çevirdi. Yeşil sokağı tıpkı odanın içi gibi tamamen karanlıktı. İhtiyar kulak kabarttı. Uzaktan kule saatinin vuruşları işitiliyordu. 4 vuruş. Tüh, Allah kahretsin diye söylendi John hüzünle. Her zaman ilk uyanan ben oluyorum. Oysa bir zamanlar top atsalar uyandıramazlardı.